Annemin Babası. Yazan Ayla Burçin Kahraman. "10 dakikaya kalkıyoruz," dedi şoför. "Geç, istediğin yere otur." "Bomboş gidip geliyoruz kaç zamandır. Herkes yaylada. Mazot parası denkleşmez oldu yeminle." "Bıraksam, hiç susmadan anlatacak." Elimde tuttuğum zarfı uzattım. "Buraya gitmek istiyorum," diyerek kestim sözünü. Bozulsa da belli etmedi. Zarfın üzerinde yazan adrese şöyle bir göz attı. "Minibüs oraya kadar çıkmaz aslanım. Senin gideceğin yer ötede, çok yukarıda," dedi. "Başka araba da yok. Mecbur yürüyerek çıkacaksın," diye ekledi. Bindim. Minibüs boş. Burnumda koltuklara sinmiş ekşi bir ter kokusu. Şoförle gereksiz muhabbete mecbur kalma korkusuyla arka dörtlünün cam kenarına oturdum. Çok geçmeden kapı kapandı. Motor homurtuyla çalıştı. Fi tarihinde yazılıp postaya bile verilmemiş naftalin kokulu bir zarfın peşine mi düşmüştüm şimdi? Daha fazla uzaklaşmadan minibüsten inmeliydim. Ne var ki niçin yaptığımı bilmediğim bu yolculuk bana esrarengiz, bir o kadar da eğlenceli gelmeye başlamıştı. Araştırmacı ruhum şahlanmıştı artık. Kendimi dedektif gibi hissediyordum. Yol boyunca cama yansıyan kendimi, bir taraftan yanda kayan manzarayı izledim. Annemle dedemi düşündüm uzun uzun. Oldum olası birbirlerine karşı hep mesafeliydiler. Bayramlarda bile öpüştüklerini görmemiştim. Karşılıklı oturup konuşmak şöyle dursun, mecbur kalmadıkça aynı odada bile bulunmazlardı. Biri mutfaktaysa diğeri salonda olurdu hep. Aralarındaki buzdan duvarın sebebini hiçbir zaman anlayamamıştım. Dedemin boş duvarlara bakıp saatler boyu susuşlarını hatırladım sonra. Eve gitmek istiyorum diye tutturduğu zamanlarda ben onu zaten evinde olduğuna ikna etmeye çalışırken annemin uzaktan nasıl izlediği geldi aklıma. Babası, bakıcılarını uzaktan telefonla idare etmek zorunda olduğu bir sabır törpüsüydü onun için ve hiçbir şeyine en ufak tahammülü yoktu. Düşündükçe anneme olan kızgınlığım içten içe bilendi. Karşısına dikilip "sen nasıl evlatsın?" diye yüzüne yüzüne bağırmak istedim. Bir hafta kadar önceydi. Bakıcısı dedemin ölüm haberini vermek için aradığında televizyon karşısında uyukluyordum. Telefon kulağımda ne diyeceğimi bilemeden kala kaldım. Dedem yoktu artık. Gerçi yaşarken de varsayılmazdı. Çok uzun zamandır sesi sözü olmayan bir saksı çiçeğinden farksızdı. Bizi unutalı yıllar olmuştu. Hafızası onu erkenden terk etmiş, geçen her gün ömrüyle birlikte belleğini de eksiltmişti. Cenazesi de hayatı gibi sessiz sedasız geçti. Annem daha taziye kabulü bitmeden işe girişti. Dedemin kıyafetlerini bir hafta içinde toparlayıp huzurevine yolladı. Eşyaların bir kısmını sattı, bir kısmını konu komşuya dağıttı. Boşalan evi kiraya da verince büsbütün rahatladı. Fakat üstündeki vefalı bir evladın huzurundan çok, yıllar süren bir esaretten kurtulmanın ferahlığıydı sanki. Arkasından tek gözyaşı dökmediği babasından kalan karton bir kutuyla eve döndüğünde, pencerenin önündeki koltuktan dışarıyı izliyordum. Kutuyu masaya gelişi güzel bıraktı. Hırkasını çıkarıp kapının koluna astı. Bir hafta önce toprağa verdiği kendi babası değilmiş gibi, "şuna bak. Her yer, her yerde. Koca adam oldun, hala evi dağıtıyorsun. Vallahi yetişemiyorum artık," diye söylenerek odasına gitti. Bu duygusuz tavırları canımı çok sıkıyordu. Dedemin arkasından ağıtlar yakıp metiyeler dizmeyeceğini biliyordum ama en azından birkaç gün üzülmesini bekliyordum. Satıp savma işini erteleyebilir, içinden gelmese bile konu komşuya karşı matemli görünmeye çabalayabilir, hiç olmazsa günlük rutinlerine bir süre ara verebilirdi. Nasıl bu kadar vurdum duymaz olabiliyordu, anlayamıyordum. "Sen yat, ben toplarım," dedim kızgınlığımı belli etmemeye çalışarak. Pencereyi kapayıp perdeyi çektim. Kanepelerin minderlerini düzelttim. Oraya buraya dağıttığım gazeteleri katladım. Televizyonun düğmesine bastım. Işığı kapatacağım sırada masanın üstündeki kutuya ilişti gözüm. Yanına gidip kapağını kaldırdım. Zincirli bir cep saati. Üzeri işlemeli metal sigara tabakası. daha 30'larındayken hastalanıp ölen anneannemin siyah beyaz bir fotoğrafı. Yaprakları sararmış birkaç kitap, 3-5 plak. Dedemin 80 küsür yıllık hayatının özeti. Saati aldım. Baktım çalışmıyor. Salladım, arkasına vurdum, bıraktım. Kitapların isimlerine şöyle bir baktım. Hiçbiri ilgimi çekmedi. Plaklardan bir tanesini rastgele seçtim. Karton kapakta gülümseyen Müzeyyen Sener'e bakarak bildiğim bir şarkısını mırıldanmaya başladım. Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime. Plağı muhafazasının içinden çektiğim sırada bir kağıt düştü ayaklarımın ucuna. Eğilip aldım. Üstü lekeli beyaz bir zarf. Ortasında mavi mürekkeple ince ince yazılmış Sayın Nurhan Kutlu. Anneannemin adı bu. Altındaki adrese baktım. Yaylıca beldesi, Teknepınarı mevki. Neresi olduğunu çıkaramadım. Zarfı evirip çevirdim. Üst köşede dedemin adı Şahin Kutlu. Pulu, mührü yerli yerinde. Açtım. Kenarları tırtıklı kesilmiş, siyah beyaz bir fotoğraf. Koyu renk takım elbiseli, genç bir adam. Yüksekçe bir taşa oturmuş, dirseğini dizine dayamış, başı hafifçe eğik, yüzünde tebessüm. Arkası deniz. Fotoğrafın altında, zarfın üstündeki yazının aynısı. İstanbul'dan hasretle. Dikkatle baktım. Gür saçları, uçları yukarı kıvrık bıyığıyla dedem. İri yarı, heybetli duruşuyla bilmediğim, tanımadığım, bana tamamen yabancı hali. Benden bile genç olduğu zamanlar. Geçmişten fırlamış bu görüntü, kutudan odaya yayılan naftalin kokusuyla birleşerek uykumu getirdi. Fotoğrafı da zarfı da bırakıp odama gittim. Ertesi sabah uyandığımda annem çoktan çıkmış. Uzunca bir süre yattığım yerden tavanı seyrettim. İşsizliğim üstüme çullandı yine. Koskoca bir günü daha bomboş geçirme fikri sinirlerimi bozdu. Bütün gün televizyon mu izlesem yoksa yataktan hiç çıkmasam mı karar veremedim. Dilim damağım kupkuruydu. Kalkıp mutfağa gittim. Buzdolabından kaptığım su şişesini bir dikişte yarıladım. Bir iki lokma atıştırdım. Kapıdaki gazeteleri aldım. İş ilanlarına göz attım. Dişe değer bir şey göremeyince rastgele katlayıp yere fırlattım. Oradan oraya zıplayan sinirlerimden fırsat bulduğum bir an dedemin fotoğrafı geldi aklıma. Ayaklarım kendiliğinden salona gitti. Kutu hala orada. Masanın üzerinde bıraktığım gibi duruyordu. Zarfı aldım. Fotoğrafa yeniden baktım. Kutuyu tekrar bıraktım. Kapağı kapattım. Duş aldım. Oturdum. Uzandım. Evin içinde amaçsız dolandım. Dedem bir türlü aklımdan çıkmıyordu. Zarftaki adresle ilgisi neydi? Daha önce orada mı yaşamıştı? Neden fotoğraf yollayacak kadar uzaktaydı? Hiçbirini bilmiyordum. Ne kötü kadındı şu annem. Bunlardan hiç bahsetmedi. Şimdi arayıp sorsam, boş işlerin peşindesin diyecek, işim gücüm var, oyalama beni diyecek, sorduğuma soracağıma pişman edecekti, kesin. Aklımdaki sorular birbirini çoğalttıkça huzursuzluğum arttı. Fotoğraftaki dedemin gözlerinde daha önce hiç görmediğim parıltı, İstanbul'dan hasretle yazısı, yazının altındaki sağ yatık Ş ve K harflerinin ince bir yayla birbirine bağlandığı imza, her şey ama her şey bana merak uyandırıcı, bir o kadar da esrarengiz görünüyordu. Zihnimin komut almadan çalışan kısmı, geçmişe gitmenin bir yolunu bularak dedemin mazisinde geziniyor, kutunun içindeki zarfın işaret ettiği adreste yıllarca açığa çıkmayı bekleyen bir gizemin beni beklediğini hayal ediyordu. Gerçeğin ne olduğunu öğrenmeli, bu meraktan bir an evvel kurtulmalıydım. Mektubun peşine düşmeye karar verdim. Zarfta yazan yere gidecektim. Başka yolu yoktu. Küçük bir araştırma yaptım. Şehrin uzak ilçelerinden ücra bir köye çıkıyordu adres. İlçeye vasıta var mı? İlk olarak ona bakmak lazımdı. Sonrasını sonra sonra bulacaktım artık. Zarfı cebime koyup soluğu terminalde aldığımda Güneştepe'yi çoktan aşmıştı. Minibüsün yanındaki şoföre başımla selam verip yaklaşırken sahipsiz kalmış bir zarfın üzerinde yazan adresi meraktan daha çok kayıp bir geçmişin izini sürme isteği vardı içimde. Hareket ettikten 2 saat kadar sonra asfalttan çıkıp stabilize yola saptık. Nihayet yol kenarındaki mavi tabelada köyün adını okuyunca çocuksu bir sevinçle doldum. Kimi yerleri yıkılıp toprağa karışmış, kerpiç bir duvarın önünde durduk. Yol paramı ödeyip indim. "Delikanlı!" diye seslendi şoför arkamdan. Son sefer saat 5'te. Geceyi burada geçirmeyeceksen elini çabuk tut. Köyün içine girmeden yokuş yukarı yürümeye başladım. Dağ eteğinden kıvrılan toprak yolda yüksek çamların, geniş gövdeli dut ağaçlarının içinde ilerledim. Ağaç dibindeki bir çeşmeden su içtim. Dirseğimden süzülen suyla paçalarım ıslandı. Orman böceklerinin sesine su şırıltısı karıştı. Yukarı doğru ne kadar yürüdüm bilmiyorum. Nihayet ikindi güneşiyle gölgelenen ağaçların içinde bir evin önce bacası, sonra tuğla çatısı göründü. Alçak bahçe duvarından atladım. Kurumuş asma kütükleri, bakımsız meyve ağaçları, bastıkça çıtırdayan kuru otlar. Attığım her adımda korkarak yaklaşıyordum. Dağın başında, tek başına bir ev. Sıvasız, boyasız. "Kimse var mı?" diye seslendim. Cevap yok. Bir hayat belirtisi, yaşanmışlık izi aradım. Etrafında dolanarak içeriye bakmaya çalıştım. Kırık camlarının ardındaki manzara beni hayal kırıklığına uğrattı. Bu sahipsiz kalmış evin sıvası dökülmüş duvarları, aşınmış doğramaları karşısında tuhaf bir hüzün duydum. Küçük pencerelerden sızan loş ışığın kasveti beni içeri çekti. Kapıyı ittim, açılıverdi. Ormanlık bir dağın eteğinde terk edilmiş küçücük bir dünya. Kapının yanında paslı, delik deşik bir kuzine. Tavandan sarkan kırık bir ampul. Toza bulanmış kapı pencere pervazları ve üst kata uzanan kırık dökük merdiven. Yukarı çıkmak için ilk basamağa yöneldim. Başımın üstünden uçan şeyin yarası olduğunu anlayınca ürküp vazgeçtim. O sırada "Selamun aleyküm" diyen isli bir sesle irkildim. Orta yaşlı bir adam şaşkınlık ve merak karışımı bakışlarla süzüyordu beni. Üstünde çizgili bir gömlek, belini beyaz bir iple büzdürdüğü eskimiş kumaş pantolon. "Kime baktın da hemşerim?" Elindeki değneğe dayanıp derin bir nefes aldı. Dışarı yürüdüm. Elim cebime gitti istemsiz. Ne diyeceğimi bilemedim. Alıcısı da, göndereni de artık hayatta olmayan bir zarfın izini sürdüğümü söylemekten çekindim. "Ben bir emanet getirmiştim," diyiverdim. "Nurhan Kutlu'ya." Gözlerini kıstı. Birkaç saniyelik suskunluğunun ardından "Nurhan Kutlu" dedi. Gözlerini yukarıda görünmez bir noktaya dikerek. "Sen şu şeyin, mühendisin karısını mı diyorsun, Şahin Bey?" "Hah, evet evet, onların evini arıyorum." "Doğru gelmişsin, doğru gelmişsin de boşuna gelmişsin." Sesi bir yel, buz gibi esti aramızda. "Bizim köyden değildi onlar," diyerek devam etti. Bir taraftan değneğiyle zemini eşelerken. "Ben çok hatırlamam. Babamlar anlatır. Yayla evi diye yaptırmışlar burayı. Senede birkaç aylığına gelip kalırlardı önceleri. Havasını, suyunu sevince kadın temelli kalmaya başladı kızıyla beraber. Adamın işi gücü var. Fırsat buldukça gelirdi o da. Sert, suratsız, Nemrut da olsa okumuş yazmış insandı," der babam. "Dedem için sert, suratsız mı?" demişti. Nemrutluğu dedeme yakıştıramadım. Durgun, sakin bir adamdı. Kendimi bildim bileli, ağzından 3-5 cümleden fazlasını duymamıştım. Onları da birer birer yitirmiş, dipsiz bir sessizliğe hapsolmuştu çok uzun süredir. Olduğu yerde kıpırtısız otururdu. Gözleri açık ama hiçbirimizi görmeyerek. Yanına gidip konuşsak da duymazdı. Belki duyardı ama tepki vermezdi. Ne gözlerini ayırırdı duvardan, ne dudakları kıpırdardı. Yalnızca susardı. "Bu bahçeyi o zamanlar görecektin," diye devam etti adam. "Köyden kaçıp kaçıp gelir ağaçlara dalardık. Bin bir çeşit meyve, sebze. Kimselerde olmayan kirazlar, dutlar, elmalar. Toprağa, yeşile çok düşkünmüş kadın. Ta nerelerden getirip diktiği her fidanı okşar, çocuğu gibi severmiş. Kocasının aksine yumuşak huyluymuş. Herkesin yardımına koşarmış rahmetli. Gençliğine, güzelliğine konduramamış kimse ölümü. Yanlış bir şey söylemiş gibi sustu aniden. Yüzünü bile görmediğim anneannemin ölüm haberini yeni almışım gibi şaşırdım. Hastaydı tabii dedim. Bir sigara yakıp çöktüm olduğum yere. Hastalıktan değil, kocası vurdu zavallıyı. O dakika can vermiş gariban. Kızının gözü önünde. Kız da küçük, yalan olmasın 7-8 yaşlarında falandık galiba. Yanlışlıkla oldu demiş adam, günahı boynuna. Bura yaban yeridir. Çakalı, domuzu çok olur. Kadın da ekseri yalnız. Silah tutarlarmış demek evde. Sonra tevatürü çok oldu köyde de. Allah'u alem artık ne olduysa. İkisinin arasında. Adamı tuttular. Bağ bahçe böylece kaldı. Küçük kıza ne oldu bilmem. O olaydan sonra da gelen giden olmadı. Soğuk bir hava dalgası dolandı vücudumda. Ayağımın altı sallanır gibi oldu. Ağzım kurudu, hiçbir şey söyleyemedim. Karşılıklı sustuk bir süre. Gün dönecek oldu. Köye vakitlice inmek gerek. Hadi sağlıcakla diyerek bozdu sessizliği. Arkasını dönüp hızlı adımlarla uzaklaştı. Gidişini izledim. Sigaramdan son bir nefes daha çektim. Ucunda yanıp sönen kızıllığa baktım boş boş. Oturduğum yerden kalkıp tam gideceğim sıra, dedemin sürekli gitmek istiyorum diye tutturduğu viraneye baktım son kez. Eve döndüm. Annem pencereden dışarıyı izliyordu. Neredeydin bütün gün? Merak ettim dedi endişeli ifadesiyle. Hiç dedim, biraz dolaştım. Yanına gidip elimi beline doladım. Birlikte mutfağa yürüdük.